Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Geçen hafta demokrasiyi konuşmaya başlamıştık. Bu hafta da bu konuya devam edeceğiz. Bu hafta din ve demokrasi, İslam ve demokrasi konuları üzerine muhterem hocamızla mülahazalarımız olacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
Hocam hemen ben konuya şunla başlamak istiyorum. İslam ve demokrasi. Kimilerine göre İslam ve demokrasi sözcükleri tamamen birbirinin karşıtı iki ayrı sistemin belirleyici terimleri. Bunu nasıl telif edebiliriz? Bu konuyu sormak istiyorum. Öncesinde de tabii şöyle eleştiriler de var hocam. Ödünç kavram kabul ediliyor bazılarınca, evet. Demokrasi kelimesi. Ödünç kavramlarla İslam toplumunun sorunlarını araştırmak. Diğer taraftan işte liberalizm gibi, sosyalizm gibi, geçmişte olduğu gibi ya da şimdi özellikle liberalizm gündem olduğu için İslam'ı işte her dönemin hakim düşünce ve kavramlarına benzetmek, bunlarla açıklamaya çalışmak, telif etmeye çalışmak yerli yerince bir şey midir? Bu konuda hocam ne söylemek istersiniz?
Şimdi tabii liberalizm, sosyalizm, laisizm bunlar birer dünya görüşü, birer ideoloji. Dolayısıyla bunları İslam'la telif etmek ciddi sorunlara yol açar. Çünkü İslam hakikaten apayrı, bunlardan apayrı bir dünya görüşü. Fakat demokrasi dediğimiz zaman bir ideoloji ve bir dünya görüşü olmanın ötesinde bir siyasal yöntem. Dolayısıyla bir siyasal yöntem olarak biz onu anlıyoruz. Demokrasi dediğimizde daha çok siyasi alana ilişkin bir kişinin, bir ailenin, bir soyun, bir sınıfın hakimiyeti değil de bütün sınıfların, bütün ailelerin, bütün vatandaşların, bütün insanların katıldığı bir siyasal sisteme referansta bulunur. Dolayısıyla demokrasi ideolojiler konusunda ciddi anlamda bir nötr özelliğine sahip. Bu açıdan baktığımız zaman da demokrasiyle bir yönetim, bir siyasal yöntem olarak düşündüğümüzde İslam'ın siyasal yöntemi nedir sorusunu çağdaş dönemde cevaplamaya çalışırken bize belli ölçülerde katkılarda bulunan bir kavram. Çünkü işte çağın idrakine söyletmeliyiz, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Akif'in bu düsturundan hareket ettiğimiz zaman bu çağdaş dünyanın siyasi idrakine ile beraber olmak, bu siyasal dil içinde varlığımızı sürdürebilmek için demokrasi çok büyük bir öneme sahip. İslam siyasi tecrübesine ve İslam siyasi normatif dünyasına baktığımız zaman da yine biz demokrasiyle belli ilişkiler kurabiliyoruz. Çünkü İslam'ın siyasal tecrübesi Ümeyye oğullarından sonra dünyada cari olan daha çok hanedanlığa dayalı bir siyasi tecrübe vardır. Hükümdarlık siyasi tecrübesi vardır. Hükümdarlık siyasi tecrübesi bir soy, bir aile, bir hanedanla yürüyen bir şeydir.
Saltanat haline gelmiştir.
Dolayısıyla burada işte bahsettiğimiz toplumun farklı kesimlerinin katıldığı bir yönetimden bahsetmek mümkün değil. O tarihsel dönemde hep geçerli olan yönetim öyleydi. Ama çağımız dünyasında ise farklı bir siyasi yönetimle karşı karşıyayız. Dediğimiz gibi herkesin katıldığı, herkesin temsil imkanı bulduğu. İdealite olarak böyle ama önemli ölçüde de bu gerçekleşiyor. Tümüyle gerçekleşmiyorsa da yine de bir kişinin, bir hanedanın, bir sınıfın hakimiyetine göre bütün bir milletin hakimiyetini tercih etmek İslami anlayışa daha uygun. O nedenle hakimiyet-i milliye söylemini Osmanlı toplumunda Müslüman aydınlar geliştirirken bunu ciddi anlamda İslam'la da temellendirmeye çalışmışlar. O nedenle din daha çok büyük, genel bir hakikat iken demokrasi daha çok dünyada insanları siyasi anlamda yardımcı olabilecek, o farklı kesimleri, farklı toplumları, farklı tabakaların temsil imkanı sunan, daha siyasal bir eşitlikle yürüyen bir kavram olarak görmek mümkün. O nedenle demokrasi ile İslam arasındaki ilişki, iki din arasındaki ilişki, iki ideoloji arasındaki ilişki olarak algılamamak lazım. Daha farklı boyutlarda düşünmek gerekiyor. Bir başka boyut da tabii demokrasi daha çok İslam'la ilişkilendirdiğimiz zaman halkın yönetimi derken halkın değerler, normlar açısından düşündüğümüzde halkın bir takım normlar geliştirip bu normlarla kendisini yönetmesi boyutuyla düşündüğümüzde elbette bu demokrasi tarzının İslam'la ilişkisini kurmak farklı yorumlar yapmamızı gerektirir. O da şudur, İslam'ın toplumsal hayatı düzenlemeye yönelik şer-i şerif dediğimiz normları vardır. Fıkıh evet. tarafında sistematize edilen, Kur'an'dan ilham alınan, sünnetten ilham alınan, içtihatlarla sistemleştirilen normlar dünyası vardır. Dolayısıyla normları koyan toplumun kendisi değildir. Ahlaki değerleri toplumun kendisi koyamaz. Yani o nedenle burada bir normatif boyut vardır. Ama biz daha çok demokrasinin İslam'la ilişki kurma boyutunu yürütme açısından düşünüyoruz. Yürütme derken halkın daha çok kendisiyle ilgili kararlar alınmasında yönetimde etkili olmasıdır. Örneğin kendi mahallesini düzenleme, kendisiyle ilgili vergiler konması, kendisini yöneten kişiler, bütün bunların seçilmesinde, bütün bunlarla ilgili kararlar verilmesinde halkın rızasının alınması, halka gidilmesi ve bunun yolu da bildiğimiz gibi seçimdir. Dolayısıyla burada İslam'la demokrasi arasında ciddi bir uzlaşma vardır. İslam'da demokrasi burada birbiriyle çatışan alanlar değil. Çatışma temelinde yorumlayan iki ana yaklaşım var aslında. Bir tane işte Türkiye'de, Türkiye özelinde Kemalizm dediğimiz yaklaşım. Bunlar daha çok işte İslam'la demokrasi iki ayrı ideoloji gibi yorumlarlar. Bunların birbiriyle kesinlikle uzlaşmayacağını söylerler. Ve Tanrı yasaları bir de toplum yasaları gibi iki garip tanımlama yaparlar. Öte yandan aslında fundamentalist yaklaşımlar da İslam dünyasında selefilikten ilhamla ortaya çıkan yaklaşımlar da demokrasi küfürdür diyorlardı ve dolayısıyla demokrasi ile İslam arasında hiçbir ilişkinin olmayacağını söylüyorlardı. Demokrasiyi bir ideoloji, bir din olarak görüyorlardı. Aslında bu yaklaşım da diğer yaklaşımda ciddi anlamda Türkiye'de de dünyada da zayıfladığını görüyoruz. Yani Mısır tecrübesine baktığımız zaman Nur Partisi ile somutlaşan mesela hareketin tarihine baktığımız zaman çoğunlukla demokrasiye küfür diyen, ona tavır koyan, onun dışında yer alan bir tutum vardı. Fakat Mübareğin devrilmesinden sonra veya o süreçte Nur Partisi kuruldu. Bu hareket cemaat bir partiye dönüştü ve dolayısıyla demokrasi yorumunda da ciddi farklılıklar ortaya çıktı. Demokrasiyi savunmaya başladılar. Aslında bu sadece Mısır için değil, dünya İslam dünyasının birçok yeri için geçerli. Yani daha ötesinde Muhammed İkbal'e baktığımız zaman veya Mevdudi'ye baktığımız zaman veya Malik bin Nebi'ye baktığımız zaman İslam'la demokrasi arasında bir uzlaşmanın varlığını görürüz. Daha mutedil bir tutum vardır burada. Yani fundamentalist tutum değil de mutedil bir yaklaşım vardır. Bu evet. mutedil yaklaşım yine İslam'ın hayata ilişkin yasalar koyma, norm koyma tutumlarını reddetmiyorlar. Biz artık Allah'ın yasalarını bir kenara atalım, toplum ne yasalar üretiyorsa onun da yaşayalım gibi bir tutuma yönelmiyorlar. Tam tersine evet Allah'ın yasaları vardır. Allah'ın koyduğu, peygamberin vaaz ettiği, İslam alimlerinin içtihatla sistemleştirdiği normlar var. Ama bu normların siyasal alana tekabülü hükümdarlık tarzıyla değil de daha herkesin rızasına dayanan demokrasi tarzıyla yürüsün diye bir yaklaşım var. Yine biz biliyoruz ki siyaset daha çok İslam'da bir içtihat alanıdır. Yani siyaset içtihat alanı ile ilgili olduğu için ve her içtihatta belli bir tarihsel dönemle ilişkili olduğundan dolayı İslam alimlerinin devlete, siyasete ilişkin tarih içinde yaptıkları işte diyelim Maverdi'den tutalım da efendim İmam Gazali ve birçok kişi Farabi'ye kadar kendi dönemlerindeki siyasi yorumlarına, içtihatlarına baktığımız zaman hükümdarlarla, sultanlarla ciddi anlamda örtüşen yorumlar vardır. O nedenle ama başka bir biçimde de belki düşünülemezdi. Ama günümüzde Müslümanlar yeni siyasi durumlarla karşı karşıya bulunuyorlar ve dolayısıyla yeni içtihatlara yöneliyorlar. Ve birçok İslam alimi de bu gerçekliği görerek demokrasiyle İslam arasındaki ilişkiyi de bu çerçevede yorumluyor.
Evet.
Bu çerçevede tanımlıyor.
Evet. Yani hocam demokrasinin bir seçim sistemine dayanması, söz ve ifade hürriyeti, işte hukukun üstünlüğü, işte muhalefetin olması, teşkilatlı
evet.
hatta serbestli bir muhalefetin olması.
Evet.
Bunlara baktığımız zaman aslında hani İslam'la çelişen bir Müslümanın karşı çıkması için ortada herhangi bir makul gerekçe gözükmüyor. Yani bunlar
evet.
aslında bir Müslümanın da vasıflandırılması gereken özellikler ya da Müslüman bir toplumun da vasıflandırılması gereken özellikler. Fakat o eleştirilerin altında hep şöyle bir şey yapılmadı mı? Yani demokrasiye karşı çıkmanın altında ve buna bir hak vermemiz gerekir mi? İşte demokrasiyi böyle felsefi hümanizmin, işte insanın Allah karşısındaki işte mutlak özgürlüğünün, bağımsızlığını öngören bir siyasal rejim olarak da bizim hep böyle evet. Müslümanların bilinçaltında böyle bir şey var. Ya bu acaba Allah'a karşı bir bayrak açma mıdır?
Evet.
Fakat şunu da söylediniz az önce. Yasama, İslam'da yasama evet. Allah'a ait.
Evet.
Yani naslarla tespit edilmiş. Biz sadece işte yürütmeyle alakalı düşünüyoruz demokrasiyi.
Evet.
Yani işte yöneticilerin seçilmesi, bir takım günlük hayata dair meselelerin belirlenmesi gibi filan. Bunu nasıl telif etmek gerekir? Yani şöyle mi düşünmemiz gerekiyor? Ya demokrasi adına güzel görünen her şey aslında dinin de güzel gördüğü bir şeydir. Neticede
evet.
bütün bu sistemin üzerinde aslında Allah'ın da bir gözü var. Allah yani netice dinden Allah'a giden bir sistemse Allah da bunu gözetiyor, görüyor diyebilir evet. miyiz hocam?
Yani burada tabii şu var. Biz bir önceki hafta çeşitli demokrasilerden bahsettik. Farklı demokrasi tecrübelerinden bahsettik. Dolayısıyla İslam'ın da kendi dünya görüşüne, kendi tecrübesine, kendi ana kaynaklarına göre temellendireceği bir halk yönetim tarzı sistematiği olabilir. Böyle bir şey olması lazım. Tabiri caizse İslam demokrasisinin, İslami demokrasinin, İslam demokrasisinden bahsedebiliriz. Yani nasıl sosyalizmden ilham alarak bir sosyal demokrasi varsa, liberalizmden ilham alarak bir liberal demokrasi varsa, İslam dünya anlayışından, İslam tecrübesinden, İslam düşüncesinden ilham alarak Müslümanların artık hükümdarlıkla, diktatörlerle, bir sınıfla, bir hanedanla yönetilmesi değil de Müslüman toplumların bütün herkesin, her sınıfın, her bölgenin, her etnik grubun, her mezhebin katıldığı ve siyasal eşitliği önemseyen bir yönetimin kurulmasıdır. Müslüman demokrasisi dediğimiz şey aslında böyledir. Bu şekilde görmek mümkün. Çünkü bizim bunun aslında teorik temelleriyle de biz karşılaşabiliyoruz. Yani Hazreti Peygamber dönemindeki uygulamalara baktığımız zaman Hazreti Peygamber birçok işlerde sahabelerle mesela danışıyor, istişare ediyor.
Meşveret muhacir, edin diyor
evet,
Kur'an.
Meşveret evet. var, Kur'an bunu emrediyor.
Evet.
Hazreti Peygamber'in yine biatleşmesi var. Yani kadınlarla biatleşiyor, kölelerle biatleşiyor. Muhacirle, ensarla, bütün bahsettiğimiz bu şeyler aslında bir toplumdaki, bir Müslüman toplumdaki farklılıkları anlatıyor. Köleler, efendiler, beyazlar, siyahlar, işte ondan sonra muhacirler, sonradan gelip oraya yerleşenler, örneğin işte Grek sitesinde muhacirlere tabiri caizse siteye dışarıdan gelenlere katılma imkanı verilmiyor. Ama Hazreti Muhammed, Medine sitesinde, Medine devletine baktığımız zaman Orada ensar, muhacir, köle, işte köle olmayanlar, kadınlar, erkekler hepsiyle bir istişare vardır. Dünya ile ilgili meselelerde, yani tabiri caizse yine dünya ile ilgili meselelerde, savaş alma kararlarında ve diğer onların hayatını ilgilendiren kararlar alırken doğrudan Allah'tan bir hüküm yoksa Hazreti Peygamber onlarla danışıyor ve beraber hareket ediyor. Zaman zaman sahabe de soruyor. Ya Resulallah, bu söylediğiniz Allah'ın bir emri mi, hükmü mü, yoksa siz mi, kendinizden mi söylüyorsunuz? Yani bu sizin kişisel görüşünüz mü anlamında.
Evet.
Bu soruyu sorarak eğer Hazreti Peygamber'in kişisel beşeri tecrübelerinden hareketle bir ifadesi ise, görüşü ise, kararı ise, ona kendi görüşlerini iletmek istiyorlar. Bir katılımda bulunmak istiyorlar. Dolayısıyla bütün bu açıklamalara baktığımızda İslam'ın ilk biçiminde ciddi anlamda bir meşveret, bir istişare, bir biatleşme, bir siyasal katılım vardır arasında. Siyasal sorunları çözmede, savaş durumlarında çok bariz bir
tabii
biçimde Uhud'da karşımıza çıkıyor.
Savunma mı yapalım,
evet,
taarruz mu yapalım tartışması çıkıyor.
Bu tartışması var. Sonra müşrikler Medine'ye saldırırken işte hurmaların şeyini istiyor. Yani bu hurmaların bu seneki hasatını bize verin, biz işte gelmeyelim gibi. Hazreti Peygamber bu konuda ensarla ve muhacirle görüşüyor. Muhacirler bu konuda hurmaların hasatını verelim, savaşa girmeyelim yönünde bir içtihatta bulunuyor. Ensar ise tam tersi bir içtihatta bulunuyor. Ve Hazreti Peygamber ensarın görüşünü kabul ediyor. Çünkü hurmaların sahibi olan ensardır. Dolayısıyla onu tercih ediyor. Bütün bu örneklerde şunu görüyoruz. Yani Hazreti Muhammed bir peygamber. Hazreti Muhammed'den daha mutlak bir insan olabilir mi yeryüzünde? Değil mi yani?
Evet.
Allah'ın görevlendirdiği bir insan. İsmet sıfatına sahip olan bir insan. Alemin kendisi için yaratıldığı bir insan. Ama bütün bunlara rağmen Hazreti Muhammed kölelerle, kadınlarla, muhacirlerle, ensarlarla ve diğer insanlarla istişare ediyor, onlarla konuşuyor. Bütün bunlar aslında İslam ümmetine siyasi meselelerde karar alırken Müslümanların birbiriyle danışması gerektiğinin mesajını veriyor. Bu ruh olarak, içerik olarak ciddi anlamda demokrasiyi andıran bir şey. Yani demiyor ki Kureyş kabilesi veya falan kabile daha soylu bir kabiledir. Onlardan bir yönetim tesis ettik. Onların dediği neyse bundan sonra ona göre hareket edeceğiz. Değil mi?
Evet.
Öyle bir tutum yok. Bir de siyasal eşitlik diyoruz. Yani herkesin mezhebi, kanı, rengi, soyu, şu bu ayrımı yapmaksızın herkesin siyasi karar merciğine eşit bir biçimde katılması.
En azından vatandaşlık hakkı alması.
Evet,
Medine bu, Sözleşmesi de bunun
Medine
bir göstergesi
sözleşmesi
değil mi hocam?
De bu açıdan önemli bir şey. Yani Medine'de yaşayanlar farklı din mensupları var. Ama Medine'yi birlikte savunma, beraber yaşama konusunda ortak bir karar çıkıyor ortaya. Bu ortak karar yine beraber hareket ederek, danışarak birbiriyle gidiliyor bu ortak karara. Dolayısıyla biz Hazreti Peygamber ve sahabe tecrübesine baktığımız zaman da Hulafay-ı Raşid'in dönemini de içerik olarak demokrasiyi andıran, demokrasiyi yansıtan birçok örnekle karşılaşıyoruz. Bu bizim için önemli. Biz bugün her sorunumuzu bir açıdan tartışırken bir başlangıca, bir mebdeye gitmek durumundayız. Yani bu
belki hocam
çok önemli bir ülke.
Yapılan hatalardan birisi de bu herhalde. Az önce evet, siz de ifade ettiniz. Biz o ilk altın halka denilen,
evet,
işte Efendimizin ve işte Raşid halifeler dönemin uygulamalarından ziyade daha sonraki uygulamaları da işte bir saltanata dönüşmüş bir siyasi yönetim uygulamalarına bakıp,
evet,
onunla belki telif etmeye çalışıyoruz bu tür görüşleri.
Kesinlikle.
Yani o ilk halkaya bakmak, oradaki uygulamalara bakmak usul ve yöntem açısından daha doğru bir yöntem herhalde.
Kesinlikle. Nitekim aslında Osmanlı'nın son döneminde işte Namık Kemal'den diyelim Said Halim Paşa'ya kadar, Bediüzzaman'dan Elmalı'ya kadar İslam'dan ilham alarak çağdaş dönemin siyasi meselelerini Osmanlı pratiğinde çözmeye çalışırken Tam da bunu yapıyorlar. Ki yaşadıkları dönemde yine saltanat var ama bununla beraber hakimiyet-i milliye kavramını geliştiriyorlar. Hakimiyet-i milliye kavramıyla şeriat arasında bir uzlaşma oluşturuyorlar. Said Halim Paşa'nın yazdığı son risale bu açıdan çok önemli. Son risale teşkilat-ı siyasiye ile ilgili, İslam siyasi teşkilatı ile ilgili bir risale. Ve bu risalede de Müslümanların çağdaş dönemde siyasi sorunlarla nasıl başa çıkabileceği hususu üzerinedir. Said Halim Paşa Osmanlı'nın son sadrazamlarından biliyorsunuz.
Evet.
Ve çok önemli, ya çok stratejik bir dönemde yaşamış.
Buhranlarımız diye de meşhur eseri değil mi?
Eseri var. Dolayısıyla bunun üzerine hem tecrübesi olan hem de entelektüel müktesebatı olan bir insan.
Hocam benim şöyle bir tespitim var. Ayrı bir mesele bu ama. Said Halim Paşa'nın eserlerindeki pasajları bugün günlük gazetelere koysanız.
Evet.
Sanki böyle günlük bir yazı, analiz dili bile olabilir yani. Yaklaşık 100 yılı evet. bulan bir geçmiş olmasına rağmen. Evet. Ben öyle değerlendiriyorum.
Doğru, çok doğru. Çok doğru. Belki onunla ilgili inşallah başka bir program yapmamız i̇nşallah. Gerekiyor. Sonuçta İslam siyaset ilişkilerini demokrasi perspektifiyle aslında tartışan önemli bir şahsiyet. Said evet. Halim Paşa'da Namık Kemal bu açıdan yine önemli. Filibeli Ahmet Hilmi'nin çalışmaları kısmen böyle. Bütün bunlar aslında bu yüzyılda Müslümanların yaşadığı ciddi sorunların olduğunu, bu ciddi sorunlardan birisinin de siyaset sorunu olduğunu ve dolayısıyla bunu çözmek için de demokrasiyle ilişki kurmamız gerektiği hususu öne çıkıyor ve bu çerçevede tavırlar gelişiyor. Bu bahsettiğimiz bütün İslam alimlerinin, İslam düşünürlerinin, mesela Said Halim Paşa, Elmalı, Bediüzzaman, Mehmet Akif Ersoy, hepsinin İslam ümmetinin en büyük sorunlarından birisi olarak istibdat kavramını ileri sürmeleri tesadüfi değildir. Çağdaş dönemde cehalet, sefalet, eğitimsizlik, yoksulluk nasıl ciddi sorunlarsa istibdat da siyasal otoritenin kendini mutlaklaştırması, ümmetin içtihadına, temsiline yer vermemesi çok temel sorunlardan birisi olarak görülmüş. Ve dolayısıyla icma-i ümmet, yani ümmetin, milletin görüşlerinin dikkate alınarak yönetimin kurulması istibdatı gidermek için çok önemli bir söylem olarak öne çıkmıştır. Hakimiyet-i milliye çok önemli bir söylem olarak ortaya çıkmıştır.
Evet.
Birinci meclisin mesela üstündeki levha tarih kitaplarında görürüz. Orada yazılan Kur'an-ı Kerim'de geçen şura ile ilgili olan ayettir mesela yine. Bütün bunlar aslında demokrasi ve İslam ilişkileri açısından 1923'lere kadar ciddi bir mesafe alındığını da gösteriyor. Yani İslam düşünürleri çağdaş dünyanın idrakine İslam'ı siyaset üzerinde yeniden sunuyorlar. Belli bir mesafeye
yani,
ulaşıyorlar.
Yani aslında çok büyük bir müktesebatımız var bu konuda.
Evet,
yani bunu yorumlayacak evet. öyle değil mi hocam?
Evet, kesinlikle.
Hocam İslam ve demokrasi konusunda değerli hocamız Ergün Yıldırım hocamızın görüşlerini aldık. Bu bölümde de biraz son yüzyılda İslam ülkelerinin demokrasiyle imtihanı diyebiliriz hocam. Demokrasi serüvenlerini biraz konuşalım arzu ediyorum. Fakat öncesinde hocam geçen hafta aslında size sormayı da planlıyordum ben ama vaktimiz evet. çok yetişmedi. Bu şimdi bir çoğunluk meselesi var benim zihnimde evet. Böyle bir soru olarak sürekli bulunuyor. Demokrasi denilince belki hani İslam açısından da bir eleştiri konusu edinilebilecek bir mesele bu. Yani sürekli çoğunluğun dediğinin olması
evet.
Meselesi. Şimdi şunu görüyoruz. Yani meşru olmayan fakat çoğunluğun desteğine mazhar olmuş ve bir şekilde hukukilik kazanmış bazı meseleler, bazı konular demokrasilerde meşru kabul edilebiliyor. Mesela işte Batı'da, bugün Amerika'da ki Avrupa'da da yaygınlaşmaya başladı. Eşcinsel evlilik meselesi var. Bunları topluma hazmettirildi bir şekilde Amerika'da filan. İnsanlar artık kiliseye gidip, yani din bile bu konuda dönüştürülmeye başlandı. Yani papazın önünde iki eşcinsel evlenebiliyor. İşte iki evet. erkek iki kadın evlenebiliyor. Belki demokrasiye getirilen en büyük eleştirilerden birisi de budur. Hani evet. işte alkol satışını serbest bırakıyorsunuz, işte sonradan alkolden araç kullananlara ceza kesiyorsunuz gibi. Yani hem evet. kötülüğe yol açabilecek bir takım meselelere yol veriyorsunuz, ardından da onun tedbirini almaya çalışıyorsunuz. Evet. Yani bu çoğunluk meselesi nedir? Bir işte ilk bölümde de ifade ettiniz. Hani İslam'da yasama Allah'a aittir. Evet. Allah'ın emirleri, nasları, peygamberiyle gönderdiği, emir buyurduğu buyrukları vardır. Evet. İşte bunlar hep böyle İslam'la demokrasiyi telif etmeye çalışırken ki açmazlarımız. Yani özellikle evet. bu çoğunluk konusunda nasıl düşünmemiz evet. gerekiyor?
Şu var, yani bir defa tabii demokrasi bütün alanlara yayılabilecek kadar, her şeyiyle başa çıkabilecek kadar sihirli bir şey değil yani. Efendim aile sorunlarını çözecek, işte ahlaki sorunları çözecek, her şeyin üstesine gelecek bir şey değil. Demokrasi daha çok bir siyasi bir yöntem olarak düşünebiliriz. Ama Avrupa tabii ki sekülerleştikçe kendi iyi ve kötü doğrularını tespit etmek için ölçü olarak toplumun çoğunluğunu ele almaya başladı. Böyle bir yönelim içinde. Bir yanda felsefeyle ciddi anlamda doğru nedir, yanlış nedir tartışmasını yürütürken ve insan hakları teorisini geliştirmeye çalışırken, öte yandan daha çok doğru ve yanlışı toplumun çoğunluğuna ve azınlığına göre tanımlama gibi bir durumla karşı karşıya. Verdiğiniz örnekler de bunu gösteriyor. Ama bizde ise doğru ve yanlışı tanımlamak da toplumu baz almak mümkün değil. Doğru ve yanlışın tanımlaması bize Rabbimiz bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'le bunu bildirmiştir. Peygamberlerle bunu göstermiştir. Peygamberimiz de bunu bize anlatmıştır, göstermiştir. Dolayısıyla hakikat manasında temel ölçü olarak biz doğruyu tanımlarken, yanlışı tanımlarken siyasi mülazalarla hareket etmeyiz. Her şeyden önce oradan hareket ederiz. Siyasi mülazalar daha çok değişkenlik arz eden, daha çok tarihsellik arz eden, daha çok içtihatla ilgili olan ve yorumla ilgili olan bir şeydir. Örneğin işte bahsettiğiniz konuyla ilgili işte Kur'an-ı Kerim'de habis kavramı kullanılır. Yani net ve açık bir biçimde kötülük olarak tanımlanır. Bunu artık efendim toplumun çoğunluğu buna iyi dedi, dolayısıyla biz bunu iyi diye tanımlayalım diyemeyiz. Bunu dediğimiz zaman zaten biz yani dinimizin temel ölçülerinden uzaklaşmış oluruz. Onunla çatışmış oluruz. O nedenle burada demokrasiyi bir çoğunluk rejimi olarak derken daha çok gündelik siyasi sorunları çözme konusunda halkın çoğunluğunun hangisine taraf olup olmadığı ile ilgili. Bir de demokrasi burada sadece bir çoğunluk rejimi olarak tanımlanamaz. Aynı zamanda işte adaletle, aynı zamanda katılımla, aynı zamanda evrensel insan haklarıyla, hukuk devletiyle, bununla uyuşması, bununla uyumlu olması demek. Bunlarla uyumlu olmadıktan sonra toplumun çoğunluğu insanlara çok aykırı bir karar alma konusunda uzlaşıyorsa biz ona demokrasiye uygundur deyip ona göre hareket edemeyiz.
Ama hocam burada da işte artık tek başına mesela Türk toplumu baz alınmıyor. Mesela zina evet. suç olmaktan çıkarıldı deniyor. Evet. İşte Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin bir takım müktesebatına uygunluk söz konusu. Sanki artık yani kendimiz olmaktan da çıkmaya başlıyoruz.
Yani geliyor. Burada şimdi biz devlet siyasi içtihatta bulunarak zinanın suç olmadığını söylüyorsa, bu bizi bağlamaz Müslümanlar olarak. İslam'a inanan, Allah'ın kitabına inanan bir Müslüman için zina suçtur. Zina haramdır. Yanlıştır, kötüdür.
Suç özelliği yani, de vardır hocam. Yani had cezası var çünkü.
Had cezası da var. Doğru, suçtur aynı zamanda. Sadece bir haram değil. Böyle bakar. Burada tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin kanunlarının yasama yönünün yapısı ile ilgili bir şey burada. Bu yasama yönü kendisini neyle muhatap alarak tanımlıyor? Bütünüyle işte burada halk değil aslında. Halka sorularak mı zina bir suç olmaktan çıkarıldı? Bu bir de demokrasi tahammüllerine aykırı
bir şey. Tabii böyle bir referandum yapılmadı.
Bir referandumla mı alındı? Hayır. Türk milleti zina suçtan çıkarılsın mı dedi? Değil. Avrupa'nın kendi içindeki değerleriyle Türk toplumu bütünleştirilmeye çalışıldı. Burada ciddi bir sorun var bir defa. Hem İslami açıdan sorun var, hem demokrasi açısından sorun var. Bu bir açıdan Türkiye'de Avrupa Birliği'ne verilmiş bir rüşvet gibi düşünmek lazım aslında. Bugün olsaydı tabii hükümet bunu yapar mıydı? Zor diye düşünüyorum ben şahsen.
Ya çünkü bir taraftan hani kızlı erkekli öğrenci evleri tartışmaları yapılırken bu hep koz olarak kullanıldı. Yani bunu mesela bu hükümet meşru kıldı. İşte kanunlarda artık zina yapmak bile suç değil diye evet. Çok kullanılan bir şey. Burada şu da ortaya çıkıyor değil mi hocam? Yani mesela eskiden örfi hukukla şer'i hukuk dengelenmeye de çalışıldı. Evet, fakat o örfi hukukun beslendiği ana kaynak yine şeriattı. Şu an sanki o makas çok açıldı.
Çok,
yani örf diye kabul edilebilecek şeyler artık sanki o dinin emirlerinden de açılan bir makas. Evet, yani o liberalizmin yani de getirdiği aşırı özgürlükçü ortamda o makasın ben gitgide açıldığını düşünüyorum.
Yani o örf de tabii diyelim ki bizim örf dediğimiz de yine kendi tarihi tecrübelerimizde, coğrafi tecrübemizden, millet tecrübemizden gelen siyasi tecrübelerdi, örfler dediğimiz şey.
Bir nevi içtihatlardı
evet.
Yani.
Fakat bugün örf dediğimiz şey, yani devletin yasama yönüne örf dersek, bu örf ciddi anlamda 200 yıldır Avrupa'dan etkilenen ve Avrupa'nın örfünü taklit etmeye yönelen bir örf. Bu açıdan da tabii bizim işte toplum içinde olan değerler, toplum içinde olan inançlar, bizim Müslüman olarak kendi inançlarımız, bunlarla arasındaki makas da dediğin gibi açılıyor. Çünkü bu örf bu topraklarda ortaya çıkan, gelişen bir örf değil. Biz yani tamam demokrasi diyoruz, farklı toplumların tecrübeleriyle bir temas içinde olalım ama bu demokrasi bizim tarihimizle, bizim inançlarımızla barışıksa, bununla beraberse bu demokrasi bizi temsil eden bir demokrasi olur. Böyle bir boyutu var ama bu demokrasi Fransız demokrasisinde olduğu gibi dinle çatışan, dini reddeden, sert bir laiklikle var oluyorsa ve Cumhuriyet'in kuruluş döneminden uzun süre son zamanlara kadar da Türk demokrasisi de böyledir. Dine karşıt olan, dini dışlayan, bu dinde somut olarak nedir Türkiye'de? İslamiyet'tir.
Laikliği mihenk taş kabul eden bir laikliği demokrasi anlayış.
Ana ideoloji olarak benimseyen bir demokrasi. O nedenle bu topraklardaki inançlı insanlar da, dindarlar da demokrasiye çok mesafeli davranmaya başlıyorlar. Bu Fransız demokrasisidir. Dine karşı olan bir siyasi ruhu temsil ediyor. Türkiye bu demokrasiden kurtuluyor. Daha toplumuyla hakikaten gerçek demokrasi zaten milletin iradesine yer veren, onun temsiline imkan tanıyan, kendi coğrafyasıyla, kendi inancıyla barışık olan bir yönetim manasına gelir. Yani iktidarın bu şekilde düzenlenmesi, yöneticilerin bu şekilde varoluşu, bunun engellemek için Türkiye'de öteden beri resmi ideoloji belli organlar zaten oluşturmuş. Yani yargı bunun en önemli ayağıydı. Halk kimi seçerse seçsin, halkın meclise taşıdığı insanlar hangi kanunları yaparsa yapsın, çünkü. Halktan geldiğine göre halktan ilham da alıyorlar. Ama yargı orada bağımsız normları koyan, adeta normları değerlendiren, istediği normları da engelleyen bir yapı olarak duruyordu ve böylece aslında Türkiye'de demokrasinin, halkın yani dinin temsilini engelliyorlardı. Nilüfer Gölen'in çok doğru bir tespiti var. Türkiye'de demokrasinin egemen olması dinin siyasi o alanda etkili olması demektir diyor. Çünkü halk kimi seçecek? Kendi içinden insanları. Kendi içinden insanları seçtiği zaman bu insanlar bir biçimde az ya da çok, şöyle ya da böyle, dinle bir ünsiyeti olan, ciddi çatışma sorunları olmayan insanlardır.
Şimdi olduğu gibi.
Evet. Yani toplumumuzda insanlar dini yaşamayabilirler ama dine saygıları, sevgileri vardır yani. O nedenle bir biçimde bunu yansıtırlar iktidara. Hele bir o son 30 sene öncesine kadar bu çok daha yoğun bir şeydi. Yani toplumdaki dinli ruh çok daha güçlüydü.
Evet.
Ondan dolayı Türkiye demokrasiyi kemalist bir manada, laisist bir manada yapılandırmaya çalıştı. Ve bu da dinle çatışan bir demokrasi tecrübesini önümüze koydu. Dolayısıyla dindarlar da bu demokrasi tecrübesine bakarak demokrasiyi sevmediler. Ona karşı tavır aldılar.
Evet. Hocam tam güzel bir noktaya parmak bastınız. Dindarların demokrasiyi sevip sevmemesi. Süremiz azaldı ama hocam önemli bir konu daha var. İslam coğrafyasındaki demokrasi tecrübeleri. Şimdi İslam coğrafyası dediğimiz zaman işte büyük devletler, işte İran'ın cumhuriyetle, demokrasiyle serüveni, macerası, Türkiye'nin, işte Irak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın, işte son zamanlarda Arap Baharı adıyla bildiğimiz işte kalkışmaların, Tunus'ta, Libya'daki kalkışmaların, Mısır'daki kalkışmaların, bir taraftan İşte Orta Asya ve Kafkasya'daki işte soydaşların komünizmden, demir perdeden sonraki demokrasi maceraları, işte Asya ülkelerindeki Müslüman ülkelerin durumları. Bütün bunlara baktığımız zaman daha çok bizim yakın çevremiz, yani Mısır ve Suriye'deki siyasi tarihe baktığımız zaman işte 1940'lı yıllardan itibaren işte Arap Sosyalist Bağız Partisi'nin ortaya çıkması, onun etkileri, Arap Milliyetçiliği, Arap Sosyalizmi. Biz hocam yani İslam coğrafyası kendi içimizde gerçekten bir erdemli bir mücadele vermeye çalışıp bundan sıyrılmaya mı çalışıyoruz? Yani dışarıdan görünen nedir? Ya da ya biz gerçekten işte Batılıların bizi özgürleştirmeye Irak'ta olduğu gibi özgürleştirmeye çalışıp bundan nemalandığı, bundan beslendiği bir anlayışın içerisinde miyiz? Yani Batı gerçekten bizim huzurlu, mutlu, müreffeh, işte özgür olmamızı mı istiyor? Ya bu kaosun içinden işte Arap Baharı dendi, hala taşlar yerine oturmadı. Mısır'da işte durumu biliyoruz. Bunların sebebi biz miyiz? Yani bu gerçekten bizim İslam'ı yorumlama, anlama çabamızın nakıs kalmasından, yanlış olmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa sorun tamamen dışarıda, batıda mı, onların sömürge anlayışlarında mı?
Yani bu gelişmeleri demokrasi ve İslam ilişkileri açısından okumak mümkün. Çok önemli bir boyutu bununla ilgili bu son gelişmeler. Bu bölgemizdeki, Orta Doğu'daki, İslam dünyasındaki cumhuriyetlerin büyük bir çoğunluğu ya bir mezheple, ya bir ideolojiyle, ya da bir kişiyle özdeşleştirilerek kurulmuş. Dolayısıyla bunların meclisleri var, bakıyorsunuz. Anayasaları var. 30 yılda bir de olsa seçim de yapıyorlar. Ama bütün bunlar demokrasinin oldukça görüntü boyutunu yansıtıyorlar.
Hepsi oligark.
Oligark bunların hepsi. Hepsi ideolojik. Toplumun bütün kesimlerine, bütün ideolojilerine açık değiller.
Ordu destekli.
Ordu destekliler bunlar. Bir junta tarafından kurulmuş olan rejimler. Görünürde adı cumhuriyet, cumhur, halk, işte toplumun katılımı. Oysa cumhur yok. Bir kişinin, bir askeri juntayla bir kişinin başa getirdiği bir ideolojiyi temsil eden siyasi rejimlerdir. Ya da Körfez bölgesine baktığımız zaman şehirliklerden, krallıklardan oluşan yine bir mezheple veya bir soyla, Saudi mesela bir soyla ifade edilen bir şey. Yönetimler olduğunu görüyoruz. Bu yönetimlerin varlığı Müslüman toplum içindeki yeni yetişen, kentleşen, eğitim gören insanların katılımını, siyasi iktidara gelmelerini, yönetimi etkilemelerini engelliyor. Buna karşı bu İslam dünyasında ciddi anlamda İslami hareketler oluşuyor. İhvan-ı Müslüm'ün bunun en etkili olanlardan birisi. Bütün bu İslami hareketler, Cemaati İslami var, işte Nahda var, birçok İslami hareketler var.
El-Kaide
yani
kabul edersek.
Yani El-Kaide biraz daha yeni bir şey, evet. Daha istisnai bir şey bence. Evet. Ama neredeyse Ürdün gibi birçok devletlerin tarihinden büyük bir tarihe sahip olan bir İhvan-ı Müslüm'ün varlığı bence çok önemli. Yani neden bir hareket bu kadar uzun süre varlığını koruyabiliyor? Şudur. Toplum yönetime katılma konusunda talepleri ile bu hareketi destekliyor. Bu İslami hareketlere destek veriyor. Bunlarla alt sınıf, orta sınıf, farklı bölgeler, farklı ekonomik kesimden insanlar daha fazla yönetime dahil olabileceklerini, sorunlarını çözebileceklerini inanıyorlar. İşte Arap Baharı aslında tam da bu bahsettiğimiz taleplerde bulunan İslami hareketlerin ve grupların yönetime gelme ve yönetime bütün bir ümmetin ortaklığını temsil ediyor. Başlangıçta batılı ülkeler İslam'la demokrasi arasındaki ilişkileri tartışırken teorik olarak bunun mümkün olmadığını düşünüyorlardı. Ama özellikle son 20 sene bu konuda daha bir yumuşama oluştu. Ve İslam'la demokrasinin barışabileceği, Türkiye'nin özellikle son 10 yılda ki AK Parti iktidarı bu konuda Avrupa'ya bir ümit verdi. Yani onların kendi siyasetleri açısından. Çünkü mevcut oligark yapılarla da soru artık yürütülemiyor. Orta Doğu'daki yönetim devam edemiyor. Sürekli yeni çatışmalar, yeni terör grupları, yeni sorunlar, büyük göç dalgaları. Bütün bunlar artık küreselleşmeyle beraber Avrupa'da bunlardan etkileniyor. Amerika Birleşik Devletleri de etkileniyor. O halde sorunu çözmek için demokrasiyle bu grupların temsil edilmesi, ılımlı yapıların iktidara gelmesi sorunları çözecek. Dolayısıyla bu sorunlar terörizm olarak, yoksulluk olarak, büyük göç dalgaları olarak bize yansımayacak diye hesap ediliyordu. Fakat hesap edilmeyen şu yön vardı. Bu gruplar başa gelip gerçekten demokrasi kurulduğu zaman, İslam demokrasileri, Müslüman demokrasileri olduğu zaman onların bölgedeki hegemonyalarının aynı şekilde devam edemeyeceğiydi. Yani mesela İsrail ile yapılan anlaşmaları yeni yöneticiler kalkıp halkına hesap verecekti. Halk İsrail ile İngiltere ile diğer ülkelerle yapılan anlaşmaları tartışacaktı. Aydınlar sorgulayacaktı. Gazeteciler yazacaktı. Manipülasyon oranı düşecekti. Yukarıdan aşağıya toplumu tek bir kanalla denetleme imkanları kalkacaktı. Çünkü muhalefet özgürleşince her şey konuşulacak, tartışılacak. Türkiye'de olduğu gibi.
Evet.
Bu ise bu demokrasinin varlığıdır ve bu demokrasinin varlığı Avrupa demokrasileriyle çatışıyor. Avrupalılar böyle bir demokrasi istemiyorlar. Çünkü bu demokrasi Avrupa'nın bölgedeki hegemonyasını ve çıkarını sorguluyor.
Kendi meşruiyetleri de sorgulanacak.
Evet, kendi meşruiyetleri sorguluyor. O nedenle yeni bir dönem başladı. Şimdiye kadar Avrupalılar hep İslam'ın demokrasiye uyup uymayacağını söylüyorlardı. Aslında yeni dönemde tam tersine bir şey oldu. Avrupalıların ve Batılıların Orta Doğu'da demokrasiye uyup uymayacağını görmüş olduk.
Mısır bunun ve, en iyi örneği değil
mi? Evet, Mısır bunun en somut örneği oldu. Dolayısıyla İslam ve demokrasi ilişkilerinin aslında kötü olmadığı, uzlaşabileceği, burada toplumların, grupların, milletlerin, kavimlerin kendilerini temsil edebileceği ve yeni yükselen İslami hareketlerin de bu konuda önemli bir örneklik teşkil edebileceğini gördük. İşte en radikal gruplar bile, demokrasiyi küfür sayanlar bile siyasete dahil olma imkanını bulunca, kendilerini yönetebileceği imkanlarına kavuşunca demokrasiyle barışık mesajlar vermeye yöneldiler.
Evet.
Bu karşılıklı kabul veya dışlama ilişkisiyle çok yakından ilgili. Bu da dediğimiz gibi bölgede hegemonya oluşturan Rusya veya ABD veya Avrupa Birliği devletlerinin çok hoşuna gitmedi. Çünkü onların demokrasi dediğimiz şey özgürleşmeyi kendi toplumları için getirirken aynı zamanda uluslararası bağlantıları da şeffaf bir biçimde tartışma imkanını sağlıyor.
Evet.
Bu da onların hoşlanmadığı ve kabul etmek istemediği bir şey. Yani sonuçta bir oligarkı karşına alıp istediğini ona kabul ettirme imkanınız kolay. Öte yandan sürekli 5 yılda bir değişen meclisler, o meclislerin içinde iktidarı da gerektiğinde projelerini sorgulayan, topluma açıklayan bir yönetimde sizin kendi çıkarlarınızı o ülkeye dikte ettirmeniz kolay bir şey değil.
Evet. Hocam bu konuda da aslında söylenecek çok söz var ama süremiz bitti. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 2 haftadır demokrasi konuşuyoruz efendim. Bu hafta da demokrasi ve İslam'ı konuşmuş olduk. İnşallah haftaya başka bir konu ile hocamız Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikte tekrar karşınızda olmayı umut ediyoruz efendim. Hoşça kalın.